Ayrım 11.
Kostümo yelkenin ardına gizlenmek için direğin yarısına kadar kayarak indi. İhtiyar Frank dilinde alınıp gemiye götürmek istediğini haykırdı ve kollarını uzattı. Dileği yerine getirilmişti. İki sarıklı yeniçeri omuzlarına yapıştılar. Onu tüy gibi kaldırdılar ve teknelerine çektiler. Buna karşılık Cosimo'nun üzerinde bulunduğu kayık itildi. Yelken rüzgarla şişti, böylece kendini ölü saymaya başlayan kardeşim ele geçmekten kurtuldu. Korsan gemisinden rüzgarla uzaklaşan Cosimo'nun kulaklarına bir ağız kavgası geliyordu. Berberilerin ağzından çıkan bir sözcük aşağılık sözcüğüne yakın gibiydi. İhtiyar da deli gibi "Ah Zaire" diye yineleyip duruyordu. Bütün bunlar şövalyeye yapılan karşılama töreni hakkında en ufak bir kuşku bırakmıyordu. Herhalde korsanlar mağaranın önünde kurulan tuzaktan, ganimetlerinin yitirilmesinden, arkadaşlarının ölümünden onu sorumlu tutuyor, ihanetle suçluyorlardı. Bir çığlık, bir pof sesi işitildi. Ardından ortalığa sessizlik çöktü. O an Cosimo, piç kardeşinin peşine düşen babasının kırlarda çınlayan sesini her zamanki açıklığıyla duyar gibi oldu. "Eneo Silvio, Eneo Silvio!" Yüzünü yelkene gizledi. Sandalın nereye yöneldiğini görmek için serene çıktı. Akıntıyla sürüklenen bir şey sanki denizin üzerinde yüzüyor gibiydi. Bir çeşit şamandıra ama kuyruklu bir şamandıra. Ay ışığı bunu aydınlattı. Eşya değil bir insan başıydı. Fesli bir insan başı. Cosimo arkaya devrilmiş avukat şövalyenin yüzünü, ürkmüş bakışını, açık ağzını tanıdı. Sakalın altındaki gövde suya gömülmüştü. Kayboluyordu. "Şövalye!" diye bağırdı Cosimo. "Şövalye, ne yapıyorsunuz? Neden tekmeye çıkmıyorsunuz? Yapışın sandala, tırmanmanıza yardım ederim, şövalye!" Ama amca yanıt vermiyordu. Hiçbir şey görmez gibi ürkek gözleriyle havaya bakarak yüzüyor, yüzüyordu. Bunun üzerine Cosimo haykırdı. "Hadi Optimus Maximus denize, şövalyeyi ensesinden yakala, kurtar onu, kurtar!" Söz dinleyen köpek denize atladı. İhtiyarın ensesine yapışmaya çalıştı. Başaramadı ve sakalından tuttu. "Ensesinden diyorum Optimus Maximus!" diye diretti Cosimo. Ama köpek sakalından tutup kafayı kaldırdı ve sandala doğru itti. O zaman ensesinin, gövdesinin hiçbir şeyin kalmadığını gördüler. Bir baştan başka şey yoktu ortada. Bir pala vuruşuyla kesilen Eneo Silvio'nun başından başka. 16. Cosimo avukat şövalyenin sonunu önce çok değişik bir biçimde anlattı. Rüzgarın çocuğun serenine tünediği sandalı kıyıya vurmasından hemen sonraydı. Optimus Maximus kesik başa yapışmış peşinden geliyordu. Yakındaki ağaçlardan birini atlamak için bir halattan yararlanan Cosimo, ombrosoları ayaklandırdı ve şu basit hikayeyi anlattı. Korsanlar şövalyeyi kaçırmış ve öldürmüşlerdi. Cosimo herhalde bu ölüm haberini alıp feci kalıntıyı gördüğünde babamızın duyacağı korkunç acıyı düşünüyor, şövalyenin ihanetini açıklayarak bu acıyı daha da arttırmaya yüreği el vermiyordu. Sonradan baronun içinde düştüğü umutsuzluğu öğrenince amcamıza uydurma bir zafer anıtı bile dikmeye kalktı. Söylediklerine bakılırsa Eneo Silvio korsanlara karşı gizli olduğu kadar da şeytanca bir mücadele vermişti. Ama bu uzun soluklu iş berberilerce anlaşılmıştı. Amcamıza yapılan işkencenin başka bir nedeni yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse öykü, Cosimo'nun bazı noktaları karanlıkta bırakma zorunluluğundan da olsa çelişki ve boşluklarla doluydu. Gizlemesi gereken noktalarsa malların korsanlar tarafından mağaraya boşaltılması ve kömürcülerin işe karışmalarıydı. Olayın bu yanı öğrenilirse bütün Ombrosa halkı malları geri almak için ormanlara dağılıp Bergamoluları hırsızlıkla suçlardı. Birkaç hafta sonra kömürcülerin elde ettiklerini sindirdikleri kesinleştiğinde mağaraya yapılan saldırıyı anlatmaya karar verdi. Bir şeyler bulup geri alma umuduyla ormanlara kadar gidenler elleri boş döndüler. Kömürcüler her şeyi büyük bir doğrulukla paylaşmışlardı. Fileto fileto morinaları, sucukları, peynirleri. Kalanlar ormanın göbeğinde büyük bir şölen verilmesini sağladı. Koca bir gün boyunca yenildi içildi. Babamız iyice yaşlanmıştı. Eneo Silvio'nun ölümünün ona verdiği büyük acı, yaratılışı üzerinde önemli değişiklikler yaptı. Piç kardeşinin yapıtlarının kaybolmasını önleme tutkusuna düştü. Arılığın yetiştirilmesiyle kendisi uğraşmak istedi. Yaşamı boyunca yakından bir tek kovan görmediği halde kendisinden emin bir biçimde koyuldu bu işe. Konuyu inceleyen Cosimo'dan görüş alıyordu. Doğrudan doğruya soru sormadan konuşmayı aracılığa kaydırıyor, Cosimo'nun söylediklerini dinliyor, öfkeli ve kendini beğenmiş bir havayla emir verir gibi köylülere yineliyordu. Babama kalırsa herkes arıcılık konusunda bunları bilmeliydi. Korsanların yakınına sokulamayacak kadar korkuyordu arı sokmasından. Ama korkularını yendiğini göstermek istiyor ve Tanrı bilir bu iş onda nelere mal oluyordu. Zavallı Enea Silvio'nun başlattığı bir tasarıyı bitirmek için bazı su yollarının kazılması işine de girişti. Talihsiz ölü hiçbir tasarıyı sonuna kadar götürmediğinden bu kez sonu getirilirse güzel bir rastlantı olacaktı. Baron'un pratik işlere gösterdiği bu büyük merak kısa sürdü. Telaşlı ve sinirli bir halde böcekleriyle su yolları arasında kaldığı bir gün ani bir hareket yaptı. Hemen ardından bir çift arının kendisine doğru geldiğini gördü. Ürktü, ellerini sallamaya başladı. Bir kovan devirdi. Peşinde arıdan bir bulutla kaçmaya başladı. Körlemeden giderken suyla doldurmaya çalıştıkları bir arka düştü. Babamızı oradan sırılsıklam çıkardılar. Yatağa yatırıldı. Arı sokmalarının ve suya düşmenin yol açtığı ateşle bir hafta yataktan kalkamadı. Daha sonra cesaretsizliği öylesine büyüdü ki bir daha yataktan kalkmak istemedi. Yataktan çıkmıyordu. Yaşamla her türlü bağını yitirmişti. Yapmak istediği hiçbir şey başarıya ulaşamamıştı. Dük olmaktan söz edilmiyordu. Büyük oğlu olgunluk çağına geldiği halde hala ağaçların tepesindeydi. Kızı uzaklarda bir yerde, kendisinden de sevimsiz kişilerin yanında ve evliydi. Ben ona can yoldaşlığı edemeyecek kadar küçüktüm. Karısı çok sert ve otoriterdi. Karabasan görmeye, cizvitlerin evini işgal ettiklerini ve odasından çıkamaz olduğunu söylemeye başladı. Böylece de yaşadığı gibi acılar ve garip tutkularla dolu olarak öldü. Cosimo bir ağaçtan öbürüne geçerek cenazeyi izledi. Ama mezarlığın kapısında durmak zorunda kaldı. Selvilerin dalları üzerlerine çıkmaya engelleyecek kadar sıktı. Cosimo duvarın tepesinde ölünün gömülmesinde hazır bulundu. Arka arkaya tabutun üzerine birer avuç toprak attığımızda o yapraklı bir dal fırlattı. Ben hepimizin babamızdan uzakta yaşadığımızı ve ağaçlardaki uzaklığın yeryüzündekinden büyük olmadığını düşünüyordum. Şimdi Rondo Baronu Cosimo'ydu. Yine de yaşamı bu yüzden değişmedi. Çıkarlarımızla ve mallarımızla ilgileniyordu doğrusu. Ama her zaman garip bir biçimde. Çiftçilerle rençberler onu aradıklarında nerede bulacaklarını bilmiyorlardı. Ama gözüne görünmek için baktıklarında bir dalın ucunda bitiverdiğini fark ediyorlardı. Sırf ailenin çıkarlarıyla uğraşmak için de olsa Cosimo şimdi kentte daha sık görünüyor, alandaki büyük ceviz ağacının ya da komşu pırnalların tepesine yerleşiyordu. Herkes ona saygı gösteriyor, Baron Hazretleri diyor, Cosimo'nun da ara sıra gençlerin yapmaktan hoşlandıkları ihtiyar numarasına kalkıştığı oluyordu. Böyle anlarında ağacının dibinde halka olan Ombrosalılara öyküler anlatmak için duruyordu. Amcamızın ölümünü bakıp usanmadan ama her keresinde değişik bir biçimde anlatıyordu. Yavaş yavaş şövalyenin korsanlarla suç ortaklığını da çıtlatmaya başladı. Hemşerilerinin öfkesine engel olmak için Carriga'nın sözde ölmeden önce kendisine anlattığı zahire olayını ekledi. Böylece de herkesin ihtiyarın acı sonuna yakınmasını sağladı. Yalnızca ve yalnızca bir buluştan hareket eden Cosimo'nun birbirini izleyen yaklaştırmalarla aşağı yukarı olaylar arasındaki gerçek ilişkiye vardığını biliyorum. 2-3 kere bu yorumda direnmeyi başardı. Sonra Ombrosalılar öyküsünü dinlemekten bıkmadıkları, öncekilere gitgide daha çok Ombrosalı eklendiği için ve hepsinin de fazladan ayrıntı istemesi sonucu bir takım eklemeler yaptı. Gizler, abartmalar, yeni kişiler, yeni olaylar kattı. Öykü de biçim değiştire değiştire sonunda ilkinden daha yanlış oldu. Artık Cosimo'nun elinin altında söyleyeceği her şeyi ağzı açık dinlemeye hazır bir dinleyici topluluğu vardı. Konuşmaktan hoşlanır oldu. Ağaçların tepesindeki yaşamı, avları, Gian de Brugi ve Optimus Maximus sonu gelmeyen öykülerin bahaneleri haline geldi. Yaşamının pek çok bölümü bu basit dinleyicinin hoşuna gitmek için verdiği biçimler anlatılmıştır. Dolayısıyla yazdıklarım her zaman gerçeğe ya da insanlığın ve olayların uyumlu bir görünüşüne uygun düşmüyorsa bağışlanmayı dilerim. Örneğin bir budalanın ona şöyle sorduğu oluyordu. Ayağınızın ağaçlardan başka yere değmediği doğru mu Baron Hazretleri? Bunun üzerine Cosimo başlıyordu anlatmaya. Evet, bir keresinde değdi ama yanlışlık sonucu. Bir geyiğin boynuzlarına oturmuştum. Bir akça ağaca geçtiğimi sanıyordum. Oysa altımdaki kıpırdamadan duran krallık topraklarından kaçmış bir geyikti. Hayvan boynuzları üzerinde ağırlığımı hissedince ormana daldı. Beni nasıl salladığını sizlere anlatamam. Tepesinde her yandan delik deşik edildiğimi hissediyordum. Boynuzların sipsivri uçları ve yüzümü kamçılayan dikenli dallar tarafından hayvan debeleniyor, benden kurtulmaya çalışıyordu ama ben sıkı duruyordum. Öyküsünü burada kesiyor, bunun üzerine dinleyiciler soruyorlardı. Peki nasıl kurtuldunuz Baron Hazretleri? Kostümü her keresinde değişik bir son uyduruyordu. Geyik koştu, koştu ve sürüye yetişti. Boynuzlarında bir adam gören bazıları yanından kaçıyor, bazıları da merakla yaklaşıyorlardı. Tüfeğim her zaman yanımdadır. Omuzladım, her gördüğüm geyiği deviriyordum. 50 tane öldürdüm. Bizim buralarda 50 geyik ne zaman bir arada görülmüştür diye soruyordu adamlardan biri ya da öbürü. Geyiklerin kökü o gün kurudu. 50 kurbanımın tümü de dişiydi, anlıyor musunuz? Geyiğim ne zaman bunlardan birine yaklaşmak istese vuruyordum. Geyik hiçbir şey anlamıyordu. Umutsuzluk içindeydi. Derken kendini öldürmeye karar verdi. Koşarak bir kayaya tırmandı ve boşluğa atıldı. Ama ben uçurumun hemen üstündeki bir çam ağacına yapıştım. Gördüğünüz gibi buradayım. Ya da koca boynuz vuruşlarıyla iki geyik arasında başlayan bir savaş söz konusuydu. Kostümo da her vuruşta birinin boynuzlarından havalanıp öbürününkine atlıyordu. Ta hepsinden güçlü bir vuruş onu bir meşe ağacına fırlatana dek. Kısacası hangi öykünün daha güzel olduğunu kestiremeyen anlatıcıların heyecanına kapılmıştı. Gerçekten yaşadıkları ve anısıyla okyanusa kadar uçsuz bucaksız saatlerin, ince duyguların, mutluluklar, tiksintiler, kararsızlıklar, gururlanmalar, kendi kendinden iğrenmelerin geri geldiği olaylar ya da uydurulan, geniş parçalar halinde yontulan, her şeyin basit göründüğü ama işlendikçe insanı kaçınılmaz bir biçimde yaşanılan ya da rastlanılan şeylere götüren olaylar. Cosimo henüz anlatma isteğinin yaşama isteğine dönüştüğü, yeterince şey söyleyecek kadar yaşanmadığına inanıldığı yaştaydı. Ava çıkmaları, haftalar süren yoklukları, kuyruklarından tutarak salladığı sansarlar, gelincikler ve tilkilerle yüklü olarak alandaki ağaçlara dönüşü bundandı. Ombrosalılara anlattığı öyküler gerçekken anlattıkça düşe dönüşen, uydurmayken eninde sonunda gerçek olan öyküler de bundandı. Bütün bu heyecan, bu telaş daha derin bir doyumsuzluğu, bir eksikliği ortaya koyuyordu. Bir dinleyici topluluğu arama çabasının ardında başka bir arama vardı. Cosimo henüz aşkı bilmiyordu. Aşk olmayınca herhangi bir deney neye yarar? Tadını bilmedikçe yaşamı tehlikeye atmak neye yarar? Meyve satan genç kızlar, taptaze balık satıcıları geçerdi Ombrosa alanından. Küçük hanımlar arabalarıyla geçerlerdi buradan. Cosimo da ağacının tepesinden hepsine kısaca göz atardı. Her birinde aradığı bir şey vardı ama henüz nedenini iyice anlayamadan bu aradığını hiçbirinde bütünüyle bulamıyordu. Karanlık basıp bütün evler aydınlandığında Cosimo'nun sapsarı baykuş gözleriyle dallarının üzerinde sevgi düşlediği olurdu. Çitlerin bağ kütüklerinin ardında buluşmak üzere sözleşen çiftler içini hayranlık ve kıskançlıkla dolduruyordu. Karanlıkta kaybolurlarken bakışlarıyla onları izliyor, çiftlerden biri ağacının dibine uzansa kardeşim utanç içinde kaçıyordu. Bu doğal utançtan kurtulmak için hayvanların sevişmelerini gözetlemeye koyuldu. İlkbaharda ağaçlar dünyası bir düğün evreniydi. Sincaplar neredeyse insanlarınkine benzer hareketler ve küçük çığlıklarla sevişiyorlardı. Kuşlar kanat çırparak birleşiyor, kertenkeleler çiftleşmiş, kuyrukları düğüm olmuş bir halde kaçışıyorlardı. Kirpiler kucaklaşmalarını daha da tatlı kılmak amacıyla sanki ipeksi bir deriye bürünüyorlardı. Ombrosa'nın tek zarı olmaktan hiç çekinmeyen Optimus Maximus, yorulmadan uyandırdığı sevimlilik izleniminin verdiği güvenle koca koca dişi çoban köpeklerine, dişi kurt köpeklerine yaltaklanıyordu. Ara sıra yara bere içine dönüyordu ama bir tek mutlu sevişme ona tüm yenilgilerini unutturuyordu. Cosimo'nun kendisi de az rastlanan bir türün tek örneğiydi. Gözleri açık düş kurduğunda nefis genç kızlar tarafından sevildiğini görüyordu. Ama ağaçlarda sevgiye nasıl rastlamalı? Uzaya uzaya sonunda düşün belirgin bir çevresi kalmaz oluyordu. Ne yeryüzü ne de delikanlının üzerinde yaşadığı bu yükseklikler söz konusuydu. Cosimo yersiz bir yer, inmekle değil de çıkmakla varılacak bir köşe kuruyordu kafasında. İşte belki tepesine tırmanmakla insanın başka bir dünyaya, aya geçebileceği kadar yüksek bir ağaç vardı. Bu arada Ombrosa alanındaki bütün gevezelikler Cosimo'yu her geçen gün kendinden daha az hoşnut kılıyordu. Bir panayır sabahı komşu aşağı zeytinlik kentinden gelen biri ''Aa sizin de mi İspanyolunuz var?'' dedi. Kendisine ne demek istediği soruldu. Şu yanıtı verdi. Aşağı zeytinlikte ağaç tepelerinde bir sürü İspanyol yaşıyor. Cosimo yerinde duramaz oldu. Aşağı zeytinliğe giden ormanları geçmesi gerekiyordu. 17. Aşağı zeytinlik ülkenin içlerindeydi. Cosimo iki gün boyunca yol almak, tehlikeler atlatıp daha seyrek bir bitki örtüsüyle kaplı yerleri aşmak zorunda kaldı. Evlerin yakınına vardığında kendisini hiç görmemiş olan insanlar şaşkınlıkla çığlık atıyor, bazıları da onu taşlıyorlardı. Dolayısıyla kimsenin gözüne gözükmemeye çalıştı. Ama aşağı zeytinliğe yaklaştığında her şey değişti. Yolda rastladığı oduncular, sığırtmaçlar ve zeytin toplayan kadınlar en ufak şaşkınlık belirtisi göstermiyorlardı. Erkekler ise tam tersine tanıdık birine rastlamışçasına şapkalarını çıkarıp selam veriyor, yerel lehçeye alışkın dillerinde insana çok garip gelen karşılama sözleri söylüyorlardı. Senyor, buenos dias senyor. Mevsimlerden kıştı. Ağaçlardan bir bölümü yapraklarını yitirmişti. Aşağı zeytinliğin ana caddesini iki sıra çınar ve kara ağaç sınırlıyordu. Kardeşim yaklaşınca yaprakları dökülmüş dallar arasında birkaç insan, her ağaçta kimi oturmuş, kimi ciddi bir duruşla dikilen bir, iki ya da üç kişi gördü. Birkaç sıçrayışta yanlarına vardı. Vardığı yerde soylular gibi giyinmiş, üç köşeli ve sorguçlu şapkalı geniş pelerinli adamlar, onlar kadar seçkin, başları birer dantel atkıyla örtülü kadınlar vardı. Kadınlar bir dala ikişer üçer oturmuşlardı. Bazıları iş işliyor ve gövdelerini hafifçe yana çevirip kollarını pencere pervazı yerine dala dayayarak zaman zaman sokağa bakıyorlardı. Erkekler Cosimo'ya acılı bir anlayışla dolu selamlar yönelttiler. Buenos dias senyor. Cosimo da eğildi. Şapkasını çıkardı. İçlerinden birinin herkesten çok sözünün dinlendiği açıkça belliydi. Şişman gövdesi sanki yaşam boyu bir çınarın çatalına geçmişti. İleri yaşına ve tıraşlı olmasına karşın sakalı ve bıyığı, karaciğerinden hasta birininki gibi sapsarı derisini karartıp gölgeliyordu. Soluk benizli ve zayıf, kapkara giysili, yanakları kendininkiler gibi inatçı bir sakalla gölgelenmiş komşusuna ağaç dizisi arasında ilerleyerek gelen bu yabancının kim olduğunu sorduğu görüldü. Cosimo kendini tanıtma sırasının geldiğine karar verdi. Şişkonun üzerine tünediği çınar ağacına vardı, eğildi ve ''Baron Cosimo Piovasco di Rondo'' dedi. ''Rondos, Rondos'' diye sordu Şişko. ''Aragones Galicione?'' ''Hayır efendim.'' ''Katalan?'' ''Hayır efendim, ben buralıyım. Desterado tambien?'' Cılız kişizade araya girmenin ve tunturalı sözlerle çevirmenlik yapmanın ödevi olduğuna karar verdi. Federico Alonso Sanchez de Guatamura y Tobasco Hazretleri ağaçların tepesinde gezdiğinize göre sizin de sürgünde olup olmadığınızı soruyor. Hayır efendim, hiç olmazsa başkalarının çıkardığı bir kararname gereğince değil. Viaja usted sobre los arbolos por gusto? Ve çevirmen, Federico Alonso Hazretleri asalet maplarının keyif için mi bu yolu izlediğini sormaktan zevk duyuyorlar. Cosimo bir an düşündü, sonra yanıt verdi. Kimse beni buna zorlamadığı halde sanırım hoşuma gidiyor. Feliz usted diye bağırdı Federico Alonso Sanchez içine çekerek. Ay demi, ay demi. Ve kara giysili adam gitgide tumturaklı bir dille açıkladı. Fahametli efendimiz karşı karşıya bırakıldığımız yükümlülüklerle kıyaslamaktan kendimizi alamadığımız bir özgürlük içinde yaşayabildiği için siz asalet mağaplarının kendini mutlu sayması gerektiğini söylediler. Yine de biz Tanrı'nın iradesine boyun eğerek bu duruma katlanıyoruz. Bu sözlerin ardından da haç çıkardı. Böylece Prens Sanchez'in kısa kısa çığlıkları ve kara giysili adamın ayrıntılı çevirilerinden Cosimo, çınar ağaçlarında yaşayan topluluğun öyküsünü toparlayabildi. Bunlar derebeylik ayrıcalıklarına dokunan bir tartışma sonucu, Kral 3. Carlos'a baş kaldırmış soylu İspanyollardı. Yenilgiye uğrayınca aileleriyle birlikte sürülmüşlerdi. Aşağı zeytinliğe vardıklarında da yollarına devam etmelerinin yasaklandığını görmüşlerdi. Gerçekten de bu ülke Katolik majesteleriyle yaptığı bir anlaşma sonucu İspanya'dan sürülenleri barındıramadığı gibi hiç durmadan kentin içinde geçmelerine bile izin vermiyordu. Bu soylu ailelerin durumunun aydınlatılması çok güçtü. Yabancı konsolosluklarla başlarının derde girmesini istemeyen ama bu zengin yolculara düşmanlık beslemek için en ufak neden görmeyen aşağı zeytinlik yöneticileri uzlaştırıcı bir yol buldular. Anlaşma apaçık yabancıların bura topraklarına ayak basmamaları gerektiğini belirtiyordu. Her şeyin yoluna girmesi için ağaçlarda yaşamaları yeterliydi. Dolayısıyla sürgünler çınar ağaçlarıyla kara ağaçlara tırmanmışlardı. Bu iş için onlara kent yönetimince merdivenler verilmiş, sonra bu merdivenler çekilmişti. Böylece aylardan beri ağaçlara tüneyip iklimin yumuşaklığına, yakın gelecekte çıkarılacak bir af yasasına ve ilahi takdire bel bağlayarak yaşıyorlardı. İspanyol altınlarından da yoksun bulunmadıklarından yiyecek alışverişiyle kentin ticaretini besliyorlardı. Yiyecekleri ağaçlara çıkarmak için yük asansörleri yerleştirmişlerdi. Bazı ağaçlara da kubbeli yataklar koymuş, bunların altında uyuyorlardı. Kısacası yerleşmeyi becermişlerdi. Bu işte çıkar gören aşağı zeytinlik halkının onları çok iyi donattığını söylemek aslında daha doğru olur. Sürgünlere gelince küçük parmaklarını bile oynatmıyorlardı. Kardeşim ilk kez kendisi gibi ağaçlarda yaşayan insanlara rastlıyordu. Dolayısıyla da onlara pratik sorular sormakla işe başladı. İyi ama yağmur yağdığında ne yapıyorsunuz? Sacramos todo el tiempo, señor. Ve çevirmen, mezhebi İspanya'da yasaklanalı beri sürgünde bulunan Cizvit papazlarından muhterem Peder Sulpicio de Guadalete idi bu adam. Yataklarımızın kubbeleriyle korunup düşüncemizi Tanrı'ya çeviriyor, bize yeten bu azıcık korunma çaresini lütfettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Hiç ava gitmediniz mi? Con el visco, señor, alguna vez? Ara sıra içimizden biri oyun olsun diye bir dalı ökseye bular. Cosimo karşılaştığı sorunları bu adamların nasıl çözümlediklerini incelemekten bıkıp usanmıyordu. İyi ama yıkanmak için ne yapıyorsunuz? Por lavar, hay lavanderas, dedi Don Frederico omuz silkerek. Giysilerimizi buralı çamaşırcı kadınlara veriyoruz, diye çevirdi Don Sulpicio. Daha kesin söylemek gerekirse kiri çamaşır sepetimizi aşağı indiriyoruz. Ben yüzünüzü ve vücudunuzu yıkamak için ne yapıyorsunuz demek istedim. Don Federico sanki bu sorunla hiç karşılaşmamış gibi homurdandı ve omuz silkti. Don Sulpicio çevirmesi gerektiğini sandı. Fahametli efendimize göre bunlar tümüyle özel sorunlardır. Bir de özür dilerim, ihtiyaçlarınızı nereye yapıyorsunuz? Hola, senyor. Ve Don Sulpicio hep aynı alçak gönüllü havayla doğruyu söylemek gerekirse bir takım büyük küpler kullanıyoruz dedi. Don Federico ile vedalaştıktan sonra Cosimo, muhterem peder Sulpicio ile topluluğun öbür bireylerini teker teker oturdukları ağaçlarda ziyaret etti. Bütün bu İspanyol beyzadeleri, bu hanımlar, barınaklarının kaçınılmaz rahatsızlıkları içinde geleneksel ve durumlarına uygun tavırları elden bırakmıyorlardı.